Ayrım 9.
Kendisinden talepte bulunan birini yıldırmanın en iyi yolunun, en azından onun istediği kadar bir şeyi yine ondan istemek olduğunu biliyordu. Gel gelelim, rüya pek hayırlı çıkmadığından mıdır, ertesi günü tüccarın dükkanında bet bereket kesilmiş gibiydi. Çarşıda kol gezen binlerce müşteri, dükkanının önünden geçerken, satışa arz edilen envai çeşit mala lakayt bakıp omuz silkiyor, fiyatlar ehven olmasına rağmen onca devleti ve nimeti dudak büküp geri tepiyordu. Bunun üzerine Abdüzzeyyat gidip toptancıdan şatafatlı cafcaflı, türlü türlü mal alıp bunları makul ve hesaplı fiyatlarla dükkanına doldurdu. Ne var ki müşteriler ordusu bu albenili mallar ve kelepir fiyatlara yine burun kıvırıp hor bakıyor, Allah'ın bir tek kulu bile dükkanından içeri adım atmadığından zavallı tüccar siftah bile edemiyordu. Nihayet üçüncü günün akşamı deli divane olan tüccar ticarethanesinin önüne fırladı ve kalabalığın içine dalıp önüne gelenin yakasına paçasına yapışarak onları ısrarla dükkanına çekmeye bile yeltendi. Bir yandan da bütün malları maliyetine satacağını söylüyordu. Ancak bu durumda bile müşteriler işitmezlikten geliyor, tüccar yakalarını bıraktığı anda sıyrılıp ses seda etmeden ait oldukları kuru kalabalığa geri dönüyorlardı. Bir ara Abdüzzeyyat yolun karşısından dükkanına bakınca işi anlar gibi oldu. Komşularınkine nazaran kendi ticarethanesi gerçekten epeyce sönük görünüyordu. Elbette bu haliyle onun hakiki olduğunu bile anlamak zordu. Dükkan ve içindeki mallar adeta hayal gibiydi. Anlaşılan bereket iyice kesilmiş, dükkan bir ateş gibi sönmeye yüz tutmuştu. Gerçeği nihayet gören Abdüzzeyyat da betbeniz attı. Yıllardır ekmek kapısı bellediği ticarethane, adının salih olduğunu söyleyen mübarek bir ihtiyarı adam akıllı gücendirdiğinden midir, giderek yok oluyor, zaman ilerledikçe bir hayal gibi gözden siliniyordu. Ticarethanesindeki muhteşem malların şaşa ve alevinin zaman geçtikçe sönmeye yüz tuttuğunu böylece fark eden Abdüzzeyyat, esnaf şeyhini ziyaret etmeye, adamdan kendisini mutlak bir iflastan kurtarıp derdine derman bulmasını rica ve istirham etmeye karar verdi. Kendisi de bir tüccar olan ve müritlerini çarşının ortasındaki tekkede kabul eden bu mübarek ve dünyevi adamın huzuruna varıp başına gelen felaketi ona anlattı. Dediğine göre kendisi hayat gailesinden bezerek taburesinde sızıp kaldığında, Salih adında zalim bir ihtiyar fırsatı ganimet bilerek rüyasına girmiş ve gecesini gündüzüne katarak dişinden tırnağından arttıra arttıra biriktirdiği 3000 altınlık mütevazi servetini adeta bir kalemde silercesine, hayatlarını tembellik ve pineklemeyle geçiren sefil süfelaya, fakir fukaraya, zebun zelile savurup dağıtmasını emreylemişti. Ona kalırsa Salih, talihinin tüccara bahşettiği malı mülkü ona buna dağıtmasını talep etmekle ilahi adalete adeta karşı geliyordu. Maruz kaldığı faciayı esnef şeyhine sayıp döken Abdüzzeyyat'a feleğin çarptığı sille o kadar ağır gelmiş, hatırı o kadar çok kırılmıştı ki Salih'i şikayet ettikten sonra bir ah çekip bir iki yutkundu. Öğle vakti yediği ağır yemeğin yol açtığı hazım meselesi bünyesini zorladığı için taburesinde sızıp kaldığında gördüğü kabusta peyda olan haddini bilmez ihtiyarın sözleri onu zaten fazlasıyla hırpaladığından çok geçmeden gözleri doldu. Nihayet hislerine gel vurmaktan vazgeçerek ellerini birbirine çalıp vaveyla eyledi. Sümüğünü çeke çeke ağlayan müridin hali içine dokunduğundan mıdır? Esnaf şeyhinin de gözleri bulutlanmıştı. Gel gör ki o feleğin çemberinden geçmiş olduğu için bu büyük felaket karşısında bile geniş yürekli biri gibi davranıyor. Hıçkıra hıçkıra gözyaşı döken tüccarın tersine istifini pek bozmuyordu. Zaten gayreler karşısındaki bu vakur tavrı sebebiyle şeyh olmuştu. Hıçkırıkları ve gözyaşları diner gibi olunca müridine şunları söyledi. Ey Abdüzzeyyat, başına gelen felaket yüzünden şimdi ağlayıp sızlıyorsun. Ama anladığım kadarıyla sen bağışlanması çok zor bir günahın ceremesini çekmektesin. İmanı olan bir insanın bu dünyadaki görevi çalışıp didinmek, zahmet çekip dişinden tırnağından arttırmak, taşı sıkıp suyunu çıkararak çorbasını kaynatmak, badirelerle cebelleşip hamarat bir şekilde yaşayarak bir servet biriktirmek ve büyük sıkıntılarla eriştiği bu zenginliğin nimetlerini tatmaktır. Oysa sen işi gücü bırakarak tembelliğe meyledip tamurhanede güpegünde sızıp kalmışsın. İşte bir kez daldığın bu günah uykusunda Salih rüyanda peyda olmakla İhtimal ki miskinliğin ve mendeburluğun nedeniyle seni cezalandırmak istemiştir. Neylersin ki olan olmuş bir defa. Mallarının albenisi müşteriler nezdinde bir ateş gibi sönmekte. Dükkanın beti bereketi kesilmiş artık. Bu yüzden iflasında eli kulağındadır. Felaketin sorumlusu olan Salih, her ne kadar sana zulmetmiş de olsa, nihayetinde mübarek bir dededir. Er ya da geç topu atacağına göre, bana kalırsa Salih'in emrine uyup, iflas bulutu ticarethaneye çökmeden, servetini fakirlere dağıt ve derhal acı payama varıp, onun elini eteğini öperek merhamet ve mağfiret dile. Böyle yapmazsan hem bir kedi yükü sermayeyle ortada kalırsın, hem de 7 nesil boyunca mübarek bir dedenin tembihine kulak asmayan bir hayırsız olarak yad edilirsin. Hem bak, başına bu çorabı örebildiğine göre, Salih'in bazı tabiat üstü hassaları olduğu muhakkaktır. Eğer sen, acı payama sözünü tutmuş biri olarak vararak, onun elini ayağını öpüp sırtını bir sıvazlarsan, bakarsın herifin gönlü yumuşar da, bu kez senin lehine bir tılsım mıslım yapar, eski servetine belki misliyle kavuşursun. O yüzden servetini sat saf, para artık ne kadar tutuyorsa zebuna zelile bağışla. Bu arada beni menfaatperest biri sanma ama senin ticarethane binasına talip olduğumu bilmeni isterim. Bunun için sana helalinden 300 altın vermeye hazırım. Bu miktar sana az gelebilir ama fukaraya dağıtacağına göre nasıl olsa parayı kendin yemeyeceksin. Bu nedenle bırak onlar düşünsün. Ayrıca şeyh olduğuma göre benim param diğer taliplerinkinden daha helaldir. Sen de dünyadan ve ticaretten el etek çekip ruhunu ahirete adadığına göre artık altını miktarıyla değil helaliyle tartacak biri sayılırsın. Teklifimi ölç, biç, dediklerimi kafana yaz. Aradan birkaç gün geçtikten sonra şehrin tellalları davullarını gümbürdete gümbürdete bütün sokaklarda kol gezip aslında zengin bir tüccar olan Abdüzzeyyat adında dert ehli, hüsniyet sahibi bir fukara babasının gördüğü bir rüyada gayb aleminin sırrına vakıf olması sonucu artık dünya değil de ruh zenginliğinde karar kıldığını, işte bu nedenle varını yoğunu sefil süfelaya dağıtacağını, derdine derman ve gönlüne ferman bularak ihya olmayı arzu eden muhtaçların ve öksüzlerin, önümüzdeki mübarek cuma namazını müteakip, cami yanındaki tekke önünde sadaka ve rızıklarını nakit olarak alabileceklerini cümle aleme duyurdular. Aç bilaç ve flusu ahmere muhtaç, karnı guruldayan ve meteliğe kurşun atan, cümle miskin ve fukarayı sabirinin bu haberi işitir işitmez akılları başlarından gitti ve sevinçten düğün bayram ettiler. Dudaklardan kulaklara fısıldana fısıldana haber tez zamanda şehrin sınırlarını aştı. Nihayet sözü edilen cuma günü bir dilenciler ve meteliksizler ordusu şehri istila etti. Bu ordunun hayatları boyunca yokluk, sıkıntı, sefalet, badire ve gayilelerle uğraşan neferleri, belki de servet dağıtımında kısmetleri artsın diye, çarşı caminin basıp cuma namazını kılarak tekmil duaları ettiler ve kör talihlerinin verilecek 3-5 kuruşla az buçuk dönmesi için niyazda bulunup amin dediler. Cami imamının fakirliğin fazileti konusunda verdiği hutbeyi dinledikten sonra derhal, Abdüzzeyyat'ın para dağıtacağı tekke binasına sükun ettiler. Gel gör ki buranın kapısı kapalıydı. Aradan epey zaman geçtiği halde fukara babası tüccar ortalıkta hala görünmediği için kalabalık homurdanmaya başladı. Muhtaçların arasında beklemeye tahammül edemeyen, sabırsız ve asabi mizaçlı olan bazıları tüccarın gecikmesini ayak takımına hürmetsizlik telakki edip öfkeli bakışlar ve hırçın el kol hareketleriyle huysuzlanmaya başlamışlardı. Kaderine razı olmuş, boynu bükük ve daha mülayim olanlar ise teselli edici sözler söyleyip baş sağladıklarına bakılırsa, geçimsiz ve aksi arkadaşlarının tepkilerini haklı buluyor gibiydiler. Hatta içlerinden biri, senedinin vadesinin tam da bugün dolduğunu, eğer zalim tüccar biraz daha gecikir de parasını ödemezse, borcunu zamanında yetiştiremeyeceği için haciz geleceğini ya da üstüne faiz bineceğini anlatıyordu. Homurtu gitgide artınca yaşı 80'e dayanmış görünen beli bükük bir dede, illallah deyip kalabalığı yararak öne fırladı. 3 kuruş için beklemekten usanan ve öfkesi burnuna gelen ihtiyarın, yaş icabı dizleri sızlamasaydı belki koşması bile mümkündü. Aslında asası da sayılırsa onun 3 bacakla koştuğu söylenebilirdi. Nitekim tekkeye doğru öfkeyle seyirten ihtiyar burnundan soluyarak sadaka dağıtımının artık başlaması için kapıyı asasıyla vurmaya başladı. Bir yandan da söylenip duruyor ama ağzında diş kalmadığı için derdi ve meramı pek anlaşılmıyordu. Ancak muradı belliydi. Kopardığı velveleye rağmen kapı yine açılmayınca birkaç adım geriledi. Tıpkı sırık cambazları gibi koşup yere dayadığı asasını payanda yaparak havada uçtu ve iki ayağını kapıya vurup gümletti. Bu hengameden sonra kapı nihayet açıldı ve Abdüzzeyyat'ı gördükleri anda ahali suspus oldu. Tarikatın yiğitleri ağır bir masayı kapının önüne getirdiler. Bu masaya koskoca bir defter, hokka, kurutma kağıdı ve kalem kondu. Masaya çekilen ikinci sandalye tüccarın muhasebecisi içindi. Ahaliye sadaka dağıtırlarken parasını alan herkes muhasebecinin tuttuğu gelir gider defterine miktarı yazıp imzalayacak, dağıtılan paranın tamamı da gider olarak gösterilecekti. Dağıtım düzeni kurulduktan sonra bir hamalın sırtına taşıdığı para çuvalı gelince o ana kadar ses seda etmeyen ahaliden biri "Oo!" nidası yükseldi. Bu nida kesildikten sonra fısıltılar ve mırıltılar duyulmaya başladı. Sadaka dağıtım masası önünde kuyruğa girenlerden sırası gelene İzzet'in nefsi kırılmadan parası derhal ihsan ediliyor, miktar yazılıp imzası alındıktan sonra savuluyordu. Tüccarın rüyasına giren Salih'in tembihi gereği verilen sadaka muhasebeci tarafından gider olarak deftere yazılırken Abdüzzeyyat'ın sağ omuzundaki melek de boş durmuyordu. Sevapları bir bir defterine düşmekle mükellef olan bu melek fasılasız çalışırken adamın sol omuzundaki günah yazıcı melek de artık ilham gelmediğinden midir sıkıntıdan esneyip duruyordu. Nihayet onca servet bir kişi hariç bütün muhtaçlara dağıtıldı. Para çuvalında kala kala 3 altın kalmıştı. Tüccar bu parayı çıkarıp son kişiye tam veriyordu ki bir meleğin sesini sağ kulağında işitti. Melek, "Ey Abdüzzeyyat, hayırlı işlerini yazmaktan sevap defterinde artık boş sayfa kalmamıştır. Sen kalkıp o 3 altını bu muhtaca ihsan eylersen sevabını deftere düşemeyeceğim. İyisi mi sen 3 altını koynunda bir yere sıkıştır. Bakarsın ileride bir gün lazım olur," diyordu. Abdüzzeyyat denileni yapıp adama sadakasını vermedi. Gel gelelim bu davranışa enik onu içerleyen adam burnundan soluyarak ona "O 3 altını koynuna sakladığını gördüm ey pinti adam. Sana muhtaç olduğum halde beni eli boş çevirdin. Yaptığın bu kötülüğü unutmayacağım. Bu yüzden sana beddua ediyorum işte. Muhtaç olduğun kişiyi asla ve asla bulamayasın. Hayatın onu aramakla geçsin," deyiverdi. Bedduayı böylece yiyen zavallı tüccarın onu durdurmasına fırsat tanımayan adam, iki gözü iki çeşme koşarak derhal oradan uzaklaştı. Abdüzzeyyat'ın muhtaç olduğu tek kişi elbette Salih'ti. Şimdi hem ekmeğinden olmuş hem de beddua işitmişti. Aslında yaptığı işte bir yanlışlık olduğu söylenemezdi. Çünkü varını yoğunu muhtaçlara dağıtmakla mükellef olduğuna göre servetinin hepsini zaten elden çıkarmış. Dolayısıyla artık muhtaç biri olarak bu 3 altını haydi haydi hak etmişti. Gel gör ki bir yanlış anlama sonucu okunan beddua kendisiyle kısmeti yani Salih arasına konulan bir engel gibiydi. Yine de bu engel insani bir zeka tarafından kavranması oldukça güç, adeta esrarengiz bir semavi takdir olmalıydı. Doğrusu Salih aramaktan başka çaresi de yoktu. Bu nedenle vakit geçirmeden yola çıkmaya karar verdi. Allah içine sindirsin, verdiği karar sonucu zenginliğe ve dünya nimetlerine elveda diyen Abdüzzeyyat, acı payama gitmek için şehri terk edeceği doğu kapısına yollanırken kunduracıya uğrayıp bir hafta önce sipariş ettiği çarıkları aldı. Özünü ve kaderini arayacağı bitimsiz ve engebeli yollarda hayatını tüketecek bir çilekeş için yapılmışa benzeyen bu evladiyelik çarıkların tabanları fani dünyada uzun süre dayansın hatta ebediyete intikal etsin diye demirdendi. Abdüzzeyyat çarıkları ayağına geçirdikten sonra kunduracının yanındaki marangozhaneye girdi. Gül ağacından yontulup cilalanmış her iki ucu da sivri demirli asası hazırdı. Servetini savdıktan sonra kazandığı derviş sıfatıyla artık onun yegane sermayesi kaderiydi. Hayatında açılan bu yeni sayfaya talihin derkenar ettiği 3 altını da yokladıktan sonra doğu kapısından çıkarak demir asa demir çarık yollara düştü. Bereket versin ki gök açık, hava güneşliydi. Yağmura ve fırtınaya yakalanmadan dereleri ve tepeleri böylece aştı. Köprülerden geçip viranelerde konakladı. Fakat 3 gün sonra azığı bitince dervişliğin ne kadar zor olduğunu idrak etmeye başladı. Tam 1,5 gün boyunca boğazından bir lokma bile geçmemiş, açlıktan gönlü bulanıp başı dönmeye, gözleri kararmaya yüz tutmuştu. Midesi kazınıyor, gıdasızlıktan elleri ayakları titriyordu. Nihayet harap ve bitap halde bir ağacın dibine külçe gibi yığıldı ve iki gözü iki çeşme ağlayıp dövünmeye başladı. Bu halde feryat ve velvele ederken lisanı haline tam gönlünden derin bir ah koyuverdi ki açık olan ağzına ağaçtan bir armut düşünce feryadı yarıda kaldı. Olduğu yerden yukarı baktığında farkına varmadan altına serilip yattığı armut ağacının bir açlık ve elem gecesinde ışıl ışıl parlayan kızıl yıldızlara benzer sulu ve lezzetli meyvelerini gördü. Kaderin gökten ağzına düşürdüğü bu helal meyveyi dişleyip tattığında yaşadığı açlık cehenneminden bir topluk ve nefaset cehennetine yükseldi. Karnı böylece doyunca sızıp huzur içinde uyudu. Rüyasında meyvesini yediği armut ağacını gördü. Bu ağacın gövdesine sarılan bir yılan, İshak adında bir alime, eğer meyvelerden birini tadarsa Tanrı'nın cazibesinden kurtulup dünyevi cazibeyi göreceğini, çünkü bu ağacın bilgelik ağacı olduğunu söylüyordu. Bunun için alim ağaçtaki meyvelerden birinin tam altına geçip ağzını sonuna kadar açtı ve armudun ağzına düşmesini beklemeye başladı. Gel gelelim göklerin cezbesine kapılan armut cenneti bırakıp dünyaya düşmeyi pek istemiyor, alim de bu yüzden sabırsızlanıyordu. Nice sonradır ki göklerden gelen rahmet kesildi ve olgunlaşıp pişen armut tövbe istiğfar ile alimin ağzına düşerek onu bilgi eyledi. Uzun ve derin uykusundan uyanan Abdüzzeyyat çıkınına azık olarak birkaç armut koyup tekrar acı payama yollandı. Karnı artık tok olsa da tarife gelmez bir keder içini gün geçtikçe daha fazla kemirmeye başlamıştı. Çünkü günlerdir bu gurbet illerde yalnızdı ve kara bahtı onun yoluna hasbihal edip dertleşeceği bir tek kul bile çıkarmış değildi. Kaderine vasıl olmak için taban teptiği bu yolda içindeki gamı ve kederi döküp söyleşeceği, karşılıklı ağlaşıp birbirlerine gönül alıcı sözler söyleyerek teselli bulacağı bir yarine rast gelmek için niyazda bulunuyor. Böyle birine karşılaşmak henüz kısmet olmadığından derdini gönlüne gömüp yaşını içine akıtıyordu. Ruhunu kavuran yalnızlık illeti sonraki gün daha da artınca zavallının gözleri bulutlandı. O sırada büyük bir vadinin ortasındaydı. İki yanında yüksek tepeler, onun yalnızlığı kadar ulu, başının üstündeki gök ise derdi kadar engin gibiydi. Bu hal ile bağırıp yanı ciğeri sızlandığından ağzını açıp var gücüyle ahü vah diye figan eyledi. Yağmur çiselemeye başlamıştı. Zavallının feryadı vadinin yamaçlarında kerelerce yankılanırken belki kara bahtına üzüldükleri için dağlar bir çareye vah vah diyor, gökyüzü ise gözyaşlarını döküyordu. Yalnızlıktan bunalan Felekze'de hiç olmazsa bir ses işitmek için yine ahü vah diye feryadı bastığında vadinin diğer ucundan hoydelo diye bir nida geldi. Yağmur işte tam bu esnada diniverdi ve güneş açtı. Gökyüzünde bir ebem kuşağı peyda oldu. Yüreği sevinçle titreyen Abdüzzeyyat sesin geldiği yere baktığında ahu gözlü, kiraz dudaklı, fidan boylu, kirpikleri ok, kaşları yay gibi güzeller güzeli bir afet gördü. Adamcağızın derin yalnızlığının tam ortasına yıldırım gibi düşüp onun karanlık dünyasını aydınlatan bu edalı dilber, baygın bakışlarla Abdüzzeyyat'a göz süzüp artık nereye gidiyorsa salına salına yürüyordu. Onu görür görmez gönlünden vurulup kalbi aşkla atmaya başlayan adam, sevdiğine erişip onun kiraz dudaklarından bir öpmek için ''Ya Ali, ya Hasan, ya Hüseyin'' diye nida ederek kıza doğru koştu. Eli asalı, çarıkları demirli bir dervişin şehvetle kendisine doğru seyirtini gören kız da kaçmaya başladı. Adam kovalayıp kız kaçarken nihayet ebem kuşağının altına geldiler. Kız ebem kuşağından geçince kader icabı ansızın baba yiğit bir delikanlı oldu. Abdüzzeyyat ise hayal kırıklığıyla olduğu yerde kala kaldı. Sevdiğine erişememiş, işin kötüsü aklını başından alan canı cananı, pala bıyıklı, müzekker bir yiğit olup çıkmıştı. Aksi gibi ebem kuşağı da söndü gitti. Hal böyle olunca bu kez yiğidin kendisi Abdüzzeyyat'ı fena niyetle kovalamaya başladı. Zaten şaşkına dönen adamcağız malum sona maruz kalmamak için yaradana sığınıp vadiden ovaya doğru kaçarken üçler, yediler, kırklar, evliyalar ve nebiler aşkına ya Hızır, ya İlyas, yetiş, medet, aman diye avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Peşinde gözünü şehvet bürümüş yiğit olduğu halde yol boyunca koşarken bir çeşmeye rast geldi ve köyün su yolunda olduğunu anladı. Lutilerin pek meraklı olduğu testisinin peşindeki yiğit tarafından çatlatılmasını önlemek için var gücüyle koşup kadere adeta meydan okudu. Köye girdiğinde nihayet kurtulmuş ama soluk soluğa kalmıştı. Onu telaş içinde ve bitkin gören ahali zavallının çevresine aldı. İşlerinden bir hayır sahibi korkudan beti benzi atan bu adama su verip sevaba girdi. Abdüzzeyyat bir tas suyu dikip içtikten sonra ağzını sildi ve köylülere ''Acıbayam dağı buraya yakın mıdır?'' diye sordu. Ahaliden biri ona ''Aha na işte şu dağ'' diye ovanın sonunda ufukta eflatun bir dev gibi yükselen zirvesi bulutlu muhteşem bir dağı gösterdi. Köylü işaret parmağını dağa doğrultunca haliyle ahali de gayri ihtiyar oraya baktı ve herkes tepeden tırnağa ürperip dağdan bakışlarını kaçırdı. Onların irkilmeleri Abdüzzeyyat'ın gözünden kaçmamıştı. Ağzını aradığı bir ihtiyar ona, bu dağın eteğindeki bir konakta yaşayan biri diğerinden zalim, dört beyzadenin yolculara asla geçit vermediklerini, hatta başını alıp köyden dağa gidenlerin bir daha asla geri dönmediğini, kısacası oranın tehlikelerle dolu bir yer olduğunu anlattı. Bunu işiten Abdüzzeyyat da şafak atıverdi. Çünkü bir kez elden çıkmış olan serveti bir yana, bu tehlikeli dağa gitmekle şimdi de canından olabilir, yani hayat sermayesini batırabilirdi. Gel gelelim, kısmeti işte bu dağın ta tepesindeydi. Böylece adamcağız çaresizlik içinde oturup sabaha kadar kara kara düşündü. Vaktiyle Erzurum'un Derman Mahallesi'nde, Dadaşlardan Selami Tuz adında, dini bütün namazında niyazında gayet sofu bir şahsın iki oğlu vardı. Bunlardan isminin zikredilmesi şimdilik pek münasip olmayacak olan büyük oğul, sabahtan akşama kadar ibadet eder, sofuluk hususunda muhterem pederiyle adeta yarışırdı. Ne var ki küçük oğul Feyyus, gerek babasının, gerekse sofulukta ondan geri kalmayan muhterem ağabeyinin nasihatlerine kulak asmayarak kara ilimlere merak saldı. Dünyaya bir kez gelmişken kainatın esrarını çözmeden göçüp gitmek istemiyor, İlim sonsuz iken ömür sınırlı olduğu için elini çabuk tutup derhal büyük şehre vararak oradaki Darülfünun adlı fen külliyesinde felsefe, tıp ve simya öğrenmek hevesiyle yanıp tutuşuyordu. Hayatını ahirete olduğu kadar biricik oğullarına da adayan zavallı baba, Allah'ın mekrinden emin olmak için hem bu dünyanın hem de gayb aleminin sırlarını öğrenmeye susayan küçük oğlu Feyyus'un ya nazara geldiğini ya da cinlerin tesirine maruz kaldığını düşünerek onu Erzurum'un namlı koca karılarına, büyücülerine ve üfürükçülerine götürdü. Kurşunlar döküldü, muskalar bağlandı, kaplıcalara gidildi. Gel gör ki bunların hiçbiri şifa ya da fayda vermedi. Enikonu zeki biri olan Feyyus, lep demeden leblebi anlıyor ama hırslı da olduğundan Nuh diyor, peygamber demiyordu. Oğlunu tatlılıkla hizaya getiremeyeceğini gören babası sonunda odunu kaptı ve Allah yarattı demeden Feyyus'u ayaklarının altına alıp eşek sudan gelinceye kadar patakladı. Fakat köteğin atıldığı günün gecesi oğlan babasının dişinden tırnağından arttıra arttıra tam 22 yılda biriktirdiği 17 reşat altınını alıp evden kaçtı. Kainatın esrarını çözmek yoluyla Allah'ın mekrinden emin olup iç huzuru bulmak için kara ilimleri öğrenmek isteyen Feyyus'un felsefe ve simya tahsili için gerekli olan bu parayı çalarak kaçması sonucu ailesi fakir kaldı. Feyyus'un ihanetini içine bir türlü sindiremeyen baba ise hayırsız oğlunu sadece evlatlıktan reddetmekle kalmayıp mahalle muhtarından bunun için imzalı ve mühürlü bir belge bile aldı. Aradan tam 3 yıl geçtikten sonra devam ettiği kıraathanenin ahalisi adamcağıza 10 günlük bir gazete gösterdi.